Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Atilla İlhan.
Ayrım 56.
Mustafa Kemal Paşa el yordamıyla kül tablasındaki sigarasını buldu. Bir nefes aldığı sırada kapı cihetinden ayak sesleri gelen meclis seryaveri Salih Bey ciddi ve vakur topuklarını vuruyor. Konuşurken sesinde mutat olmayan bir yumuşaklık, gözlerinde gizli bir gülümseme. İstanbul'dan ağır misafirimiz var. Kumandanım kabulünüzü istirham etmektedir. Mustafa Kemal Paşa kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra yüzü mavi bir gülümsemeyle aydınlandı. İnsiyaki olarak ayağa kalkarken soruyor. Süle be çocuk, beklediklerimiz midir? Evet paşam. Daha ne durursun be, çabuk buyur et. Mithat Bey ile Fikriye kapıdan o anda gireceklerdir. İkisi de yol yorgunu, ikisi de üstüne başına mümkün mertebe çeki düzen vermiş. Mithat Bey gülümsüyor. Fikriye'nin heyecan ve mutluluktan adeta donduğu fark edilmektedir. İri yeşil gözleri nemlenmiş mi, yoksa insan öyle bir hisse mi kapılıyor? Ağır ağır ilerliyorlar, Reis Paşa da onlara yürüyor. Safa geldiniz, safalar getirdiniz, şükür kavuşturana. Mithat Bey iki adım kala askeri selam verdi. Hem geç hem güç oldu paşam, lakin emaneti sağ salim getirdim arz ederim. Mustafa Kemal Paşa Mithat Bey'in elini sıktı, bir süre bırakmadı, avucunda tuttu. Ne iyi ettin, ne iyi ettin. Paşa konuşurken Fikriye'ye bakıyordu. Nasılsın Fikriye, valide nasıl, hemşire nasıl? Fikriye heyecandan dona kalmıştır. Kendini toplayıp paşanın elini öpmeye davranıyor. Mustafa Kemal engel oldu, elini şefkatle okşadı, onu yanaklarından öptü. Ellerin soğuk dedi, üşümüşsün. Mithat Bey yolculuk hakkında izahat veriyordu. En iyisi onu tebdil getirmek diye fikrettik paşam. Bursa'nın sükutundan sonra Dersaadet'le Ereğli arası muhataralı bir mıntıka oldu. Mustafa Kemal Paşa Fikriye'yi süzüyordu, gülerek bir hayli ve keyifle ''Şuna bak hele'' dedi, ''yakışıklı bir delikanlı olmuştur.'' Fikriye nihayet heyecanını yenebilmişti, mutlu ve aydınlık, Rabbime bin şükür muradıma kavuştum, yanınızdayım diyordu. Halbuki Kaymeni Apostol'ün eline düştüğümüz gece, telefon çalınca duraklar, Mustafa Kemal Paşa telefona uzanırken gönlünü alacaktır, gülerek soruyor. Kaymeni Apostol da kim? Kısacık sustu. Her neyse bunları sonra konuşuruz. Mithat Bey'e dönüyor. Size evvela istirahat lazım çocuklar. Odalarınız hazır, soyunun dökünün. Arkasından Salih Bey'i uyardı. Salih, misafirlere yol göster. Telefonu kulağına götürürken arkalarından seslenecektir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mithat. Ahize'ye eğiliyor. Kim konuşmak ister? Yunus Nadi Bey mi? Ala, bağla bakayım. Yunus Nadi Bey beyzi gözlüklerini eline almış, telefona eğilmişti. Gözlerinde belirgin bir sevgi ve saygı ifadesi, sesi samimi. Paşa Hazretleri af buyurun, tasdiyi cüret ettik. Biri Fransız Le Temps gazetesinden, öbürü Amerikan New York Times'dan iki gazeteci yanımdalar. Telin öteki ucunda Reis Paşa'nın sesi gülümsediği izlenimini uyandırıyor. Malumatım var Yunus Bey, esasen bir mülakat talepleri vaki olmuştu. Bendeniz de onun için rahatsız ediyorum. Biz Halide Hanımefendi ve ben isafında faide-i mülahaza ettik. Hatırlayacaksınız, Chicago tribünden gelenin neşriyatı lehimize netice vermişti. Mustafa Kemal'in sesi tasvipkardı. Haklısınız dedi. Kalemi mahsus vaziyetten haberdar. Önümüzdeki hafta bir gün müracaat etsinler, konuşalım. Yunus Nadi Bey'in tebessümü yüzünü aydınlatıyor, memnun ve müteşekkir diyor ki, arzu hürmet ederim paşam, ayrıyeten Halide Edip hanımefendi de. Halide Edip sigara yakıyordu, duman duman gülümsedi. Marie-Laure Oislet bloknotuna bir şeyler kaydediyor, Jimmy Fowler umursamaz, piposunun külünü boşaltmakla meşgul. Yunus Nadi Bey telefonu aynı saygılı ve beşhuş yüzle kapattı, gözlük saplarını kulaklarının arkasına geçirirken misafirlere müjdeyi verecektir. Müşteri olunuz, Reis Paşa sizleri önümüzdeki hafta kabul buyuracaklar. Marie-Laure Oislet biraz nazlı, hayal kırıklığını belli ederek soruyor. Önümüzdeki hafta mı? Çok geç ama. Halide Edip Hanım sigarasının dumanlarını ağız dolusu gülerek salıverdi. Hayli müstehzi. Paşa bir vatan kurtarıyor matmazel dedi. Bu son derece zahmetli bir iştir. İnsanı ziyadesiyle meşgul eder. Tebessümü ihtisadan alaya dönüyor. Yoksa sizi bu akşam mı kabul buyuracağını ümit etmiştiniz? Gecenin karanlığında direksiyon villasının alt kat salon pencereleri aydınlık görünüyor. Paşanın otomobili uygun bir yere çekilmiştir. Kapıda nizamiye nöbetçileri sakin bir gece, yumuşak, varla yok arası kar yağıyor. İçeriden piyano sesi, dokunaklı, billur damlalar. Frédéric Chopin'in La Tristesse piyanosunun tuşları üzerinde narin ve hafif, besbelli Fikriye Hanım'ın elleri. Önde o, piyanoya oturmuş, geride Mustafa Kemal Paşa ve Mithat Bey koltuklara gömülü onu dinlemektedirler. İkisi de böyle bir ilk geceye uygun özenli giyinmişler. Fikriye üzerinde eflatuna çalan sarmaşık moru robu, boynunda yaprak yeşili eşarp, mutluluğundan mı, ışığın dağılışından mı, yoksa Chopin'den midir, nedir, fevkalade şık, fevkalade alımlı ve fevkalade kadın görünüyor. Mustafa Kemal Paşa piyanoyu duyarlı ve dalgın dinliyordu. Elinde rakı kadehi sanki sehpaya koymayı unutmuş, sehpanın üzerinde leblebi ve beyaz peynir tabağı, rakı sürahisi, su sürahisi, sigara tabakası, tesbihi. Bir ara Mithat Bey'le bakıştılar. Mithat Bey'in yüzünün çizgilerinde mağrur bir soru. Dediğim kadar yok mu paşam? Mustafa Kemal Paşa beğendiğini hafif bir baş işaretiyle belli ediyor. Fikriye parçayı bitirip piyanodan kalkınca Reis Paşa kadehini sehpaya bırakıp ayağa kalktı. Genç kadını usulca alkışladı. Aferin Fikriye, kulağımızın pasını sildin. Adam akıllı ilerletmişsin piyanoyu. Mithat Bey de ayağa kalkmıştı, alkışlıyor. Size nacizane arz etmiştim paşam. Vapurda ecnebiler vardı, dinlerken adeta kaş yoldular. Fikriye mütehayir, mahcup ve mesut yerine gidiyor. Estağfurullah, lütfen izam etmeyelim, beni mahcup ediyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa oturdu, oturur oturmaz kadehine davranıyor ve o mavi gülüşüyle Fikriye'nin şerefine kaldırıyor. Fikriye'nin yanındaki sehpada onun kadehi, henüz dudak sürülmemiş genç kadın mahcubiyetten yüzü pembe, dudaklarında esrarengiz bir tebessüm kadehini alıp kaldıracaktır. Mustafa Kemal Paşa, bu geceki diyor, bahtiyarlığıma içelim çocuklar, tekrar safa geldiniz. Kadehler yudumlanıyor, Reis Paşa sonra Fikriye'ye dönerek şakacı, hatta muzip bir ifadeyle soracaktır. Hadi bakayım, şimdi anlatın da görelim. Neymiş şu kaymeni apostol hikayesi? Fakat Fikriye'nin söze başlayacağı anda kapıdan Bekir Çavuş'un sözleri duyulacaktır. Paşam, sofra hazır, yemeğe buyurun. Mustafa Kemal Paşa kadehi elinde kalkarken önce Fikriye'ye sonra ortaya konuşuyor. Bak şu işe, bu sefer de Bekir Çavuş mani oldu. Bilirsiniz yemekle başım hoş değildir. Yağlı fasulye ve pilav bana yeter. Yanında bir de hoşaf olursa deyime gitsin. Fikriye muzip söze karıştı. Paşam ya etli bamya? Mustafa Kemal Paşa hayretle ona döndü. Bak hele şuna, unutmamış. Sofra düzgün, temiz, mütevazi bir sofra. Hiçbir saltanatı yok. Mustafa Kemal için masanın başında yer ayrılmış. Sağına Fikriye, soluna Mithat Bey oturuyor. Reis Paşa sofraya otururken nedense dalgınlaşmıştı. Kendi kendine söyleşir gibi, 10 senedir şöyle adam gibi bir sofraya oturmak nasip oldu mu? Dedi. Evvela Trabluskarp, Derne cephesi. Arkasından soluk soluğa Balkan Harbi, bilahire Çanakkale Anafartalar, daha sonra Filistin cephesi, şimdi de... Sözünü askıda bıraktı, derinliklerinde kimsenin duymadığı şarapneller uçuşan mavi bir dalgınlık içinde sustu. Fikriye ve Mithat Bey de bir an korkunç savaş yıllarını yaşadılar. Havayı Bekir Çavuş dağıtıyor, yemek yemeyeceğini bildiği Reis Paşa'nın rakı ve su sürahisini leblebi tabağını sofraya getirmiş. Mustafa Kemal sözü şakaya döküp değiştirdi, Bekir Çavuş'u başıyla gösterip dedi ki, şunu iyi bilesin Fikriye, Bekir Çavuş'un hakkını ödeyemem. Cephede obüs yağıyor, kuş sütü istesem bulur getirir. Bekir Çavuş'a dönüp ilave ediyor, bak çocuk bundan beri işin kolay, evin umurunu Fikriye Hanım'dan öğrenirsin. Fikriye Bekir Çavuş'a bütün yüzüyle gülümseyerek arka çıktı. Kim bilir benim ondan öğreneceğim ne çok şey var paşam. Biz ne çektiysek cephenin gerisinde çektik. O ise cephedeydi. Elinde mavzer muharebe ediyordu. Kolay mı? Bekir Çavuş Paşa'nın iltifatından, Fikriye'nin yakınlığından son derece müteassis, sessizce yemeği sofraya getirmeye çekiliyor. Kemal Paşa Fikriye'ye asıl söyleyeceğini o arada söyledi. Şu günlerde Bilecik'e bir seyahatimiz olacak. Ahmet İzzet Paşa ile Salih Paşa'ya mülaki olacağız. Galibiyetim esnasında kumandaya ele al. Son derece ciddi başladığı cümlesini gülerek tamamlıyor. Artık bu evin eti senin, kemiği benim. Gülüşüyorlar, Fikriye'nin yaprak yeşili badem gözlerinde pul pul yanıp sönen pırıltılar, dudaklarında o mahzun gülümseme, ömrü hayatında böyle bir saadet anı yaşamamış olduğunu düşünüyor. İçeride bir yerde bir saat çaldı. Paşa, paşa, daha açık söyleyeyim, ister misin? Her istasyonda olduğu gibi binanın alnındaki Osmanlıca Eskişehir yazısının altında Latin harfleriyle Fransızcası Eskişehir. İstasyonda sabah saatleri henüz erken, ortalık tenha. Sadece bir manevra lokomotifi bazı vagonları yan raylara çekiyor, onun hışıltısı ve raylardaki tıkırtılar. Kış her taraf lekesiz kar beyazı, üstelik yağıyor da, ağır, acelesiz, lapa lapa. O soğuk aydınlıkta parça parça küstahlıklar halinde dağılan simsiyah kargalar, şaşkın, ağzı burnu duman, başıboş bir çoban köpeği, boynunda dikenli tasması. Reis Paşa'nın Katar'ı mahsusu peronların birine çekilmiş, uzun ve yalnız, pencerelerinde sigara içen, aralarında söyleşen erkek başları, bazı vagon kapıları açık, birkaç yolcu karda dolaşmaya çıkmış, birisi eğildi, elini yüzünü karla yıkadı. Cevat Abbas Bey hem mütebessim onu seyrediyor, hem de sabahın ilk sigarasını içiyordu. Vagon koridorunun nihayetinden yaver Muzaffer Bey görünüyor. Cevat Abbas Bey, manevra lokomotifinin gürültüsünden tedirgin soruyor. Paşa uyandı mı? Muzaffer Bey, evet dedi. Bu gürültüde uyumak kabil mi? Niye durduk ki diye sordu. Başını salladı, keyifsiz gibi. Cevat Abbas Bey, sigarasından son bir nefes alıp onu camdan dışarıya atarken, Muzaffer Bey'in geldiği istikamete yürüyor. Yürü Muzaffer, bekletmeyelim. Mustafa Kemal Paşa çoktan tıraş olmuş, giyinmiş, sigara dumanları arasında gece gördüğü rüyayı düşünüyordu. İçinde bulunduğum çürük haleti ruhiyenin sebebi bu mevsimsiz rüya mıdır? Eskişehir'de trenin derpiş olunmamış tevaffuku mu? Muhtemelen ikisi birden, fakat rüya da hakikaten... Suriye cephesindeki 7. Ordu Kumandanlığından müstafi ders adette eskiyormuş. Enver'den beklenmedik bir teklif, Veliaht Hazretleri ile Almanya'ya gider misin? Besbelli maksadı aslisi onu payitahttan uzaklaştırmak. Önerdiği 2. Ordu Kumandanlığını reddetmesinin türlü çeşit dedikoduya sebebiyet verdiği söyleniyor. Rüyasında o zaman Veliaht, şimdi padişah, Mehmet Vahidettin Efendi Hazretleri ile tanışıyorlar. Baniköy'deki köşk, ama her şey gerçekte olanın aksi. Ortalıkta mutad olmayan bir dağınıklık, koridorlarda bunak mabeyin katipleri, zenci, hareması eskileri, bizzat Veliaht Hazretleri ona davrandığı gibi bir uyur gezeri andırmıyor, adeta çağlak, tuttuğunu koparan bir devlet adamı, hem umuru devlete hem cephelerdeki vaziyeti umumiyeye vakıf, yukarıdan onu azarlamaktadır. Hayırdır inşallah, bu zat bu defada Kazbat'ta iken rüyama girmişti. 2 gün sonra Abdülreşat'ın ufulünü, bunun tahtı intikalini öğrenmiştik. Benzer bir vaziyet husule gelebilir mi? Arka arkaya önce Bekir Çavuş sabah kahvesini getirip önüne saygıyla bıraktı. Ardından Cevat Abbas ve Muzaffer Beyler çıka geldiler. Reis Paşa'nın canı sıkkın iken her zaman yaptığı gibi onları görmezlikten geliyor. Cevat Abbas Bey merakla soracaktır. Beni emretmişsiniz paşam. Evet, Eskişehir'de tevaffukuf mavzu bahüs değildi. Bu ne demek oluyor, manası nedir? Edilmeyecekti paşam. Hakkı haliniz var. Bendenizde merak ettim. Lokomotife su ikmali, zarureti hasıl olmuş. Tevaffuk sebebi odur dediler.
Ayrım sonu.